Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Matta 3. bölüme geldik. Konu, kralın öncüsü vaftizci Yahya, Tanrı'nın egemenliğini ilan edip kral İsa'yı vaftiz ediyor. O günlerde diyor Matta 3. bölüm 1 ve 2. ayetlerde, vaftizci Yahya, Yahudiye çölünde ortaya çıktı. Sözü yayarak şöyle diyordu, günahtan dönün çünkü göklerin hükümranlığı yaklaştı. Şimdi birden vaftizci Yahya kutsal kitabın yapraklarında beliriyor. Elimizde sadece Matta'nın yazmış olduğu müjde yazısı olsaydı belki de acaba bu adam nereden önümüze çıktı diye sorardık. Onun geçmişi hakkında ne gibi bilgiye sahibiz? Matta bu konular hakkında bize hiçbir bilgi vermiyor. Neden? Çünkü Malaki peygamber eski antlaşma yazılarında bize bu konu hakkında bilgi vermektedir. Kralın gelişine hazırlık olarak Rab onun yolunu hazırlasın diye bir öncü, bir haberci gönderecekti. Şöyle yazdı Malaki peygamber, işte habercimi gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecektir. Görmeyi özlediğiniz antlaşma meleği işte geliyor. Orduların Rabbi diyor. İşte değerli dostum, burada söz edilen haberci, vaftizci Yahya'nın ta kendisiydi. Bir habercinin kökenini ya da hangi çevrede yetiştiğini bildirmeye gerek yoktur. Postacı sizin evinize bir mektup ya da bir telgraf getirse, postacının kim olduğunu araştırmaya gerek duymuyorsunuz değil mi? Önemli olan verilen mesajdır. Postacı kapınızı çaldığı zaman, acaba sizin memleket neresidir, kimlerdensiniz diye sorular sormazsınız. Sizi ilgilendiren postacının ailesi, geçmişi ya da geleceği değil, onun getirdiği mektup ya da mesajdır. En önemli şey verilen mesajdır ve bununla ilgilenirsiniz. Postacıya getirdiği mektup için teşekkür edersiniz, bayramlarda ise ona bir hediye verirsiniz, o kadar. Artık onunla bir bağlantınız kalmaz. Vaftizci Yahya, Tanrı'dan aldığı mesajı iletirken kendisini sırf bir haberci olarak tanıttı. Bu olayları kaleme almış olan Matta da aynı şeyi yapıyor. Bu nedenle Yahya'yı birden önümüzde görüyoruz. Kutsal kitabın sahnesinde birden beliriyor. Yahudiye çölünde bağırarak vaaz ediyor. Günahtan dönün, çünkü göklerin hükümranlığı yaklaştı diyordu. İlkin günahtan dönün diyor. İkinci olarak göklerin egemenliğinden söz ediyor ve son olarak da bu egemenliğin yaklaştığını duyuruyor. Bu kısa mesaj değerli dostum çok önemlidir. Günahtan dönün ya da tövbe edin deyimini kutsal yazılarda çok kez görebiliriz. Tanrı kendi halkının günah yolundan geri dönüp kendisine gelmesini istediği zaman bu buyruğu kerelerce vermiştir. Orijinal Grekçesinde tövbe ya da günahtan dönme metanoia sözcüğüyle ifade edilirdi. Bunun tam anlamı bir konuda fikir değiştirmektir. Diyelim ki bir yöne doğru gidiyorsunuz ve hemen yön değiştirip gitmekte olduğunuz yöne tam ters olarak 180 derece gerisin geriye dönüş yapıyorsunuz. İşte buna metanoia denir. Aslında günahtan dönme, tövbe etme, Tanrı katında doğru sayılan, kurtuluşu olan kişilere yönelik her çağda verilen bir çağrıdır. Tanrı yolunda giderken herhangi bir nedenle bir soğuma ve umursamazlık durumuna düşen imanlılara verilen bir uyarıdır. Vahiy kitabının 2. bölümünde diri Mesih'in 7 kiliseye verdiği uyarılardaki mesaj buydu. Rab İsa Mesih'in duyurduğu mesaj da buydu. Bu noktada belki de birisi sorabilir, o zaman kurtuluşu olmayan birisi tövbe etmeyecek mi? Kurtuluşu olmayan kişiye sadece şu buyruk verilir. İsa Mesih'e iman et. Filipi'deki zindancıya Paulus'un mesajı buydu. Günahlarına bağış bulmayan her insan gibi bu zindancının da günahlarından tövbe etmesi gerekiyordu. Aslında İsa Mesih'e iman ederken bunu yapmış oluyordu. Tövbe ve Rab İsa Mesih'e iman el ele gider. Biri olmadan diğeri olamaz. İman ne demektir? Yaşamın yolunda giderken yön değiştirip İsa Mesih'e dönmektir. İsa Mesih'e dönmek için tabii olarak günah yoluna sırt çevirip Tanrı yolunda yürümek söz konusu olur. Bu dönüş iki yönlüdür. Eski günah hayatından geri dönüp doğruluk hayatına doğru bir dönüş yapmak demektir. Günahlı yoldan gerisin geriye dönüş yapılmamışsa İsa Mesih'e iman edilmiştir denilemez. İsa Mesih'e iman etmek tövbe etmekle olur. Bugün bizim insanlara vermemiz gereken ana mesaj tövbe etmeleri değil, Rab İsa Mesih'e iman etmeleridir. Bunu duyurduğumuz zaman tövbe etmek de bunun içerisinde yer alacaktır. Doğal olarak bu konuda biz insanların harekete geçip tövbe etmelerini ve hayatlarını İsa Mesih'e vermelerini görmek istiyoruz. Ancak bunun en önemli yönü kişinin İsa Mesih'e iman etmesi, hayatını tümüyle onun ellerine teslim etmesidir. İsa Mesih'e döndüğümüz zaman ve bunu ciddi bir şekilde yaptığımızda günahlarımızdan tövbe etmiş oluyoruz. Şimdi de göklerin egemenliği terimine bakalım. Bu ne demektir? Basitçe diyebiliriz ki bu göksel yetkinin yeryüzünde hüküm sürmesidir. Rab İsa Mesih kraldır. Kralsız bir egemenliği göz önünde canlandıramayız. Aynı zamanda diyebiliriz ki egemenlik olmazsa kral da olamaz. Shakespeare'i okumuşsanız bir İngiliz kralın şu ifadesine rastlamış olacaksınız. Ah, bir at uğruna krallığım elden gidiyor. Kral savaşta yenik düşmek üzereydi ve kaçabilmek için bir ata ihtiyacı vardı. Bir at için krallığını vermeye hazırdı ama o zaman onun krallık konumu elden gitmiş olacaktı. Kendisine bir at vermiş olsalardı ve egemenliği elden gitmiş olsaydı o sadece at üzerinde bir adam olarak kalacaktı. Bir kralın egemenliği krallığa ihtiyacı vardır. O zaman yeniden sormalıyız. Yahya göklerin egemenliğinden söz ederken ne demek istedi? Göklerin hükümranlığı yaklaştı derken neyi dile getiriyordu? Şunu, Kral İsa'nın bulunduğu yerde onun krallığı da vardır. Göklerin egemenliği İsa Mesih'in şahsındadır. Göklerin egemenliği şimdi bizim hayatımızda bir anlam ifade edebilir mi? Evet, ifade edebilir. Ona gelen, onu kurtarıcı olarak kabul edip ona Rab diye tapınan herkes onun yani İsa Mesih'in egemenliğine girer. İsa'ya ait olurlar, onun egemenliğinin yurttaşları olurlar. Böyle bir durumda normal bir egemenlik içindeki insanların kendi krallarıyla olan ilişkilerinden daha samimi ve daha içtenlikli bir bağlantıyla Kral İsa'ya bağlanırlar. Mesih güveydir ve imanlılar onun gelini olan kilisenin birer üyesidirler. O zaman birisi sorabilir, biz onun krallığının vatandaşı isek, onun buyruklarını her zaman yerine getirmeli miyiz? Bu konuya başka bir açıdan da bakmalıyız. Normal bir krallıktan ya da egemenlikten söz edilmiyor. Rab ile aramızda bir sevgi bağı vardır. Normal kraliyette bunu göremeyiz. Biz Rab İsa Mesih'i sevdiğimizden dolayı onun buyruklarına uymak istiyoruz. İsa Mesih, beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz dedi. Göklerin egemenliği, göksel kuralların ve yetkinin yeryüzü üzerinde hüküm sürmesi demektir. Bugün dünyamıza baktığımız zaman hemen görüyoruz ki bu durum gerçekleşmemiştir. Mesih bugün tüm yeryüzü üzerinde hüküm sürmemektedir. Bazılarına göre göklerin egemenliği bugün yeryüzündedir. Bu şekilde düşünenlerin yanlış düşündüklerini hemen görebiliriz. Mesih bugün yeryüzünde hiçbir şekilde, hiçbir koşulla hüküm sürmüyor. Ancak ona iman etmiş olanların hayatlarında, yani imanlıların yüreklerinde İsa Mesih hüküm sürebilir. Ancak şunu bilmeliyiz ki, yeryüzünde egemenliğini kurmak için İsa tekrar dünyamıza gelecektir. O bunu yaptığı zaman açıkça belli olacaktır. her isyan bastırılacak, her diz onun önünde çökecektir. İnanın ki o bunu kesinlikle yapacaktır. Yahya duyurusunu yaparken Tanrı'nın hükümranlığı yaklaştı diyordu. Daha doğrusu onlarla birlikteydi. Bu hükümranlık İsa Mesih'in şahsında olduğuna göre bu duyuruda İsa Mesih'in gelişi belirtiliyordu. Şimdi Matta eski antlaşmadaki peygamberlik sözlerine değinerek kaleme almış olduğu tüm bu olayların peygamberlik olarak gerçekleşmiş olduğunu bize bildiriyor. Matta 3. bölüm 3. ayette şöyle diyor: Yahya, Yeşaya peygamberin sözünü ettiği kişidir. Çölden bir ses yükseliyor. Rabbin yolunu hazırlayın, onun geçitlerini düzleyin. Bu peygamberlik sözünün nerede olduğunu merak ediyorsanız, Yeşaya 40 ayet 3'e bakabilirsiniz. Çölde yükselen bir ses. Yahya, kendi kişiliğine ilişkin bundan başka bir şeyi iddia etmedi. Kendisini sadece çölde bir ses olarak tanıttı ama Rabbin sesiydi bu. Amacı Rabbin yolunu hazırlamak, onun geçitini düzlemekti. Yahya'nın giysisi deve kılındandı, belinde de deri bir kemer vardı. Yiyeceği çekirgeyle yaban balıydı diyor Matta 3. bölüm 4. ayette. Yahya gerçekten de çok ilginç birisiydi. Yediği yemekler bile ilginçti. Giydikleri de normal giysilere benzemiyordu. Bunu söylemekten biraz çekiniyorum ama Yahya bu haliyle günümüzde yaşamış olsaydı onu başıboş birisi olarak damgalardık. Deve kılından giysisi vardı. Bizim bu yüzyılın modasına hiç de uymayan bir giyim tarzı vardı. Yalnız bu yüzyılın değil, o zamanın modasına da uymuyordu. Bu ilginç giysiyi bedeni üzerinde tutan deriden bir kemer vardı. Kutsal yazılar aynı zamanda onun hiç tıraş olmadığını ve saçlarının çok uzun olduğunu belirtir. İşte bu adam gerçekten ilginç birisiydi. Ama Rab'den bir hizmet almıştı ve bunu yerine getirecekti. Aslında Yahya eski antlaşma kitabının sayfasından çıkıp yeni antlaşma kesiminde beliren bir karakterdir. Eski antlaşma peygamberlerinden sonuncusudur. Yeruşalim, tüm Yahudiye ve Ürdün yöresinden herkes ona koşuyor diyor Matta 3. bölüm 5. ayette. Fark ettiniz mi? Halk, herkes ona koşuyor. Yahya binlerce dolar verip İstanbul'da Hilton Oteli'nde ya da İzmir'de Büyük Efes Oteli'nde bir dinlenme salonu kiralamadı. Onun Rabbin sözünü duyurabilmesi için valilikten izin almasına gerek yoktu. Bir komite tarafından onaylanmasına gerek yoktu. Onu gönderen Tanrı'ydı ve kendisine verilen ruhsal görevi yerine getirecekti. Yahya tek bir kasabaya dahi gitmedi. Herkes ona gitti. Yahya'nın mesajını dinlemek isteyenler onun bulunduğu yere, çöle gitme zorundaydılar. Açıkça görebiliriz, Tanrı'nın ruhu bu adamın üzerindeydi. Günahlarını açıklayarak Ürdün ırmağında onun eliyle vaftiz oluyordu halk diyor Matta 3. bölüm 6. ayette. Yani basitçe diyebiliriz ki bu insanların yaşamları değişmişti. Yahya'nın vaftizi tövbe vaftiziydi. Bu insanların vaftiz oluşu onların yaşamlarında bir değişimin yer aldığını ifade ediyordu. Eski hayatlarından dönüp doğruluk yollarında yürümeye kararlı olduklarını gösteriyorlardı. Ferisilerle Sadükilerin çoğunun vaftiz edilmeye geldiklerini görünce Yahya onları engerekler soyu diye kınadı. Gelecek öfkeden kaçmanızı size kim öğütledi? Günahlarınızdan döndüğünüzü gösteren yaşam ürünü getirin diyor Matta 3. bölüm 7 ve 8. ayetlerde. Şimdi bakın kimler geliyor. İnsanlar önünde üstün bir makama sahip olduklarını bilen bu kişilere Yahya nasıl konuşuyor? Değerli dostum, diyelim ki topluluğunuzda vaiz bir gün kürsüye çıkıp herkese "Ey engerekler soyu" diye hitap ediyor. Ne olurdu dersiniz? Herhalde kilise yöneticileri yeni bir vaiz aramaya koyulurlardı. Yahya burada gönül okşayan sözler kullanmıyor. Bıçak gibi keskin, parçalayıcı sözlerle bu insanları paylıyor. Herkesin saygıyla hitap ettiği Ferisilere ve Sadukilere çok keskin ifadeler kullanarak onlara bu yeni hayatın sizde gözle görülebilir bir belirtisi olmalı diyor. Sırf vaftiz olmakla hiçbir şey kazanamazsınız. Hayatınızda bunu gösteren iyi meyveler olmalıdır. Kendi kendinize atamız İbrahim'dir diye düşünmeyin. Çünkü size diyorum ki Tanrı İbrahim'e şu taşlardan çocuklar yaratabilir. Madde 3 ayet 9. Değerli kardeşim, Yahya gerçekten çok sert bir şekilde konuşuyor. Yahya konuştuğu sözlerden dolayı o yılın en çok sevilen adamı olarak seçilemezdi. O kendisini insanlara sevdirmek için gelmemişti. Onun bir misyonu vardı ve bunu yerine getirecekti. 10. ayette şöyle diyor, işte balta şimdiden ağaçların dibinde duruyor. İyi ürün vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Ürün verme konusunda kutsal yazılarda bol öğütler ve buyruklar vardır. Normal hayatta normal bir ağacı örnek alacak olursak, onun üzerinde iyi ürün olup olmayacağı ağacın cinsine bağlıdır demeliyiz. Meyve ağacı tabi olarak meyve vermelidir. Meyve ağacı olmazsa ondan zaten ürün bekleyemeyiz. Yahya, meyve vermesi gereken ağaçtan söz ediyor. Böyle bir ağacın dibinde baltanın durmakta olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü meyve vermesi gereken bu ağaç nedense meyve vermiyor. Yani artık bir işe yaramıyor. Elma ağacı elma, erik ağacı da erik vermesi gerekirdi. Ama kaç yıldır üzerinde hiç meyve bulunmuyor. Artık onun kesilip yerine başka ağaçlar dikilmesi gerek. Meyve ağaçlarının kökleri önemlidir. Sadece meyve ağacı olması yeterli değildir. Kökü sağlam ve topraktan gıda alabilecek kapasitede olmalıdır. Kökü sağlam değilse iyi meyve vermeyecektir. İşte Yahya onlara bunu söylüyor. İsrail ulusu meyve vermek için Rab tarafından dikilmişti. Meyve vermediğine göre kesilip atılmalıydı. Böyle bir ağacın ancak odunu kullanılabilirdi. Yani ateşe atılmalıydı. Günahtan dönesiniz diye ben sizi suyla vaftiz ediyorum. Ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarını bile taşımaya layık değilim. O sizleri kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecektir diyor Yahya. Madde 3. bölüm 11. ayette. Yahya onları suyla vaftiz ediyordu. Ama kendisinden sonra gelecek olan daha güçlü ve daha yetkili birisi vardı ki o geldiğinde onları kutsal ruhla vaftiz edecekti. Sadece kutsal ruhla değil aynı zamanda ateşle. Bu olay günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce gerçekleşti. İsa ölüp dirildikten, göğe çıktıktan sonra Pentekost gününde kutsal ruhunu imanlılar üzerine gönderdi ve şimdi bizler kutsal ruhun günlerinde yaşamaktayız. Bu çağda İsa Mesih insanları kutsal ruh ile vaftiz etmektedir. İkinci kez yeryüzüne geldiğinde insanları ateşle vaftiz edecektir. Ateş, kutsal kitapta daima yargıdan söz eder. Onun ikinci gelişi yargıdan söz eder. Bu ayırımı yapmalıyız kardeşim. Belki birisi diyecektir, Pentekost gününde imanlılar kutsal ruh ve ateş ile vaftiz edildiler. Bunu nereden çıkarıyorlar? Çünkü Habercilerin İşleri 2. bölüm 2 ve 3. ayetlerinde şöyle diyor. Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir yelin sesini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. Bu yazıyı iyice araştırıp inceledin mi kardeşim? Ne yazıyor? Ateşten dillere benzer her birinin üzerine indi diyor. Bu ne bir rüzgardı ne de ateş. Onların üzerlerine inen kutsal ruhtu. Kutsal ruhun gelişine refakat eden şeyler bunun hem gözle görülebilir hem de kulakla duyulabilir şekilde olmasını öngördü. Kutsal ruh geldiği zaman ateş vaftisini gerçekleştirmedi. Hayır, ateş vaftisi İsa Mesih'in ikinci gelişiyle birlikte gerçekleşecektir. Kutsal ruhun çalıştığı bu çağda ruh, İsa Mesih'e iman eden her kişi üzerine gelir. Yalnız birkaç seçkin imanlı değil, İsa Mesih'e iman eden her imanlı, iman ettiği anda kutsal ruh ile Rabbin bedenine vaftiz edilir. Bu şekilde Mesih imanlısı Rabbin bedeni olan kilise ile birleşmiş olur. Bu Tanrı sözünde görebildiğimiz gerçekler arasında önemli bir gerçektir. Ateş dediğim gibi ancak Rabbin ikinci gelişinde gerçekleşecektir. Yargı için gerçekleşecektir. Ve ateş yargıyı simgeler. Şimdi Yahya İsa Mesih'in ikinci gelişi konusunda bildirisini duyurmaya devam ediyor. Onun yabası elindedir. Harman yerini tertemiz edecek, buğdayını ambara toplayacak. Samanı ise hiç sönmeyen ateşle yakacak. 12. ayet. 13. ayette şöyle diyor. O sırada ise vaftiz edilmek için Galile bölgesinden Ürdün ırmağına Yahya'nın yanına geldi. Bu olay bizi soru sormaya iter. Acaba İsa neden vaftiz edildi? Bunu yanıtlamaya çalışayım. Matta 3. bölüm 14 ve 15. ayetlerde şöyle okuyoruz. Yahya İsa'yı önleyerek şöyle dedi. Senin elinle benim vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun? İsa izin ver bana diye yanıtladı. Çünkü doğruluğun her gerçeğini yerine getirmemiz için uygun olan budur. Bunun üzerine Yahya ona izin verdi. Yine soralım. İsa neden vaftiz oldu? Buna birçok değişik şekilde yanıt verilebilir ama asıl cevap az önce okuduğum ayetlerdedir. Doğruluğun her gereğini yerine getirmemiz için uygun olan budur. İsa burada kendisini günahlı insanla özdeşleştiriyor. Yeşaya bu konuda peygamberlik edip İsa Mesih'in günahlılarla birlikte sayılacağını söylemişti. Burada kendisini egemenliği içindeki uyruklarıyla özdeşleştiren bir kral görebiliriz. Vaftizin asıl anlamı özdeşleşmektir. Ben buradan şöyle anlıyor ve inanıyorum. İsa Yahya tarafından vaftiz edilirken kendisini, yani İsa Mesih kendisini günahlı insanlarla özdeşleştirdiğini beyan ediyordu. Tekrar etmeliyim. İsa bize örnek olsun diye vaftiz olmadı. Vaftiz eylemiyle bizim izlememiz için bize bir örnek bırakmadı. Mesih günahsızdı, kutsaldı ve vaftiz olmaya ihtiyacı yoktu. Evet, o kutsaldı, günahsızdı. Günahlılardan tümden ayrıydı. O vaftiz oldu çünkü kendisini tümüyle günahlı insanlarla özdeş kılmak istiyordu. İsa Mesih'in vaftiz oluşunda bir başka neden daha vardır. Su vaftizi simgesel açıdan ölümü resimler. İsa'nın ölümü aslında bir çeşit vaftiz sayılır. Hatırlarsanız bir kez Yuhanna ve Yakup İsa'nın egemenliği gelince onun sağında oturmak istemişlerdi ve İsa onlara siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz demişti. Benim içeceğim kaseden siz içebilir misiniz? İşte gördüğünüz gibi Mesih'in vaftizi bir ölüm vaftiziydi. Senin ve benim günahlarımız için o ölüme gömüldü. Daha bitmedi. İsa'nın vaftiz edilişinde üçüncü bir neden daha vardır. Bu noktada İsa bizim baş kahinimiz olarak görevini almıştı. Kutsal Ruh onun üzerine indiğinde bu kahinlik görevini yerine getirmesi için ona yetki vermişti. İsa'nın yaptığı her iş Kutsal Ruh'un gücüyle gerçekleşiyordu. Tanrı Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah yaptı diyor Tanrı sözü. Onun üzerinde günah vardı. Çünkü bizim günahlarımızı yüklendi ama onun içinde, yani İsa Mesih'in içinde günah yoktu çünkü o günahsızdı. Bu önemli ayrımı her zaman gözetmeliyiz. Biz onunla özdeş olabildiğimiz için günahlarımızın yaraştırdığı yargıdan kurtuluyoruz. İsa vaftizi aracılığıyla bizimle özdeş oldu. Petros şöyle diyor, biz vaftiz aracılığıyla kurtulduk. Bu olay vaftizi simgeliyor. Bedenin kirden temizlenmesi değil, Tanrı'ya yönelen iyi bir vicdanın dileği olan vaftiz, İsa Mesih'in dirilişi sayesinde şimdi sizi de kurtarıyor diyor 1 Petros 3.21'de. Ve Petrus burada ne demek istedi bu sözüyle? Suyla vaftiz olmak bize kurtuluş sağlayamaz. Petrus burada İsa Mesih'in vaftizinden ve ölümünden söz eder. Biz Mesih ile özdeş oluyoruz ve bu şekilde onun ölümüne ve dirilişine ortak oluyoruz. Kurtulmak demek İsa Mesih'te olmak demektir. O zaman biz nasıl Mesih'te olabiliriz? Kutsal Ruh'un vaftisiyle kardeşim. Kutsal Ruh bizi İsa Mesih'in bedenine vaftis eder. Ben suyla vaftisin önemini vurgulamak istiyorum. Çünkü bu vaftis eylemi sayesinde İsa Mesih'le özdeş olduğumuzu ve onun bedenine ait olduğumuzu ilan ediyoruz. Rab İsa Mesih ne dedi? Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni hiçbir zaman geri çevirmem. İsa Mesih ile özdeş olmamız gerektiğini anlamalıyız. Bunu biz kendimiz yapamayız. Bunu yapan kutsal ruhtur. Suyla vaftiz oluşumuz ise bunu sadece gösterir, buna tanıklık eder. Dostum, İsa Mesih'e iman ettiğin an kutsal ruhta vaftiz oluyorsun. Yani kutsal ruh seni İsa'nın bedenine ekler. Bundan sonra gelen eylem su ile vaftizdir. İsa Mesih'e iman ettiğin zaman su vaftisi de olmalısın. Bu sana düşen ruhsal bir görevdir. Buna karşı gelirsen Rabbin buyruğuna karşı gelmiş oluyorsun demektir. Bu vaftiz konusu artık tartışma seviyesinden alınıp yükseltilmeli. İsa'ya iman edince bizler İsa'ya vaftiz oluyoruz. Böylece vaftiz olmakla biz İsa Mesih'e özdeş oluyoruz. Yani en yüksek bir konuma yükseltiliyoruz. Kovuğumuzdan çıkıp Rab İsa Mesih ile birlikte dimdik durmanın zamanı geldi ve geçti bile. Matta 3. bölüm 15. ayeti yinelemek istiyorum. İsa izin ver bana diye yanıtladı. Çünkü doğruluğun her gerçeğini yerine getirmemiz için uygun olan budur. Bunun üzerine Yahya ona izin verdi. Yahya onu vaftiz etti. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı. Tanrı ruhunun güvercin gibi üzerine indiğini gördü. Göklerden bir ses duyuldu. Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum. Matta 3, 16 ve 17. ayetler. Değerli kardeşim, burada üçte birliğin sergilenişini görüyoruz. Rab İsa Mesih sudan çıkar çıkmaz kutsal ruh bir güvercin şeklinde İsa'nın üzerine iner. Göksel baba ise cennetten seslenir. Baba ne diyor? Sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum. İşte Rab İsa Mesih kendi halkıyla burada özdeş oldu. Ne eşsiz bir kral değil mi? Evet kardeşim. Onun gibi bir kral var mı?